Ayrım 16.
Genç kızın sözleri korkunç bir şangırtı ile kesildi. Pencereden tıpkı bir kuyruklu yıldız gibi bir yuvarlak top camları kırıp girmişti. Uzun ve siyah nesne masanın üzerinden uçup porselen ve kristallere çarparak konukların başının arasından geçip duvara çarpmış, konuklardan anlatılanları dikkatle dinleyen güçlü kuvvetli yaşlı bir beyefendinin kucağına düştü. Hanımlar çeşitli bağırışmalarla panik yaratırken beyler de ok gibi ayağa fırlayıp ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlardı. Mümkün olsa eski devirlerdeki gibi kılık kuşanıp önlerindeki bu tehlikeyi devirmek istedikleri izlenimini veriyorlardı. Ev sahibi bey soğukkanlılığını kaybetmeksizin camdan içeri atılan bu cismi aldı ve herkese göstererek ''İşte size Jüpiter'den bize ulaştırılan bir tuhafiye dükkanı öteberisi. Mars'la mı iletişim sağlayabilmiştik yoksa?'' ''Galiba Venüs. Evet evet bu Venüs'ten bize gönderildi.'' dedi. Bir başka konuk estirilen bu komiklik rüzgarına destek vererek. Bu siyah kadın çorabı ambalajlı hafif bir toptu. Ev sahibi içi de dolu diye açıklama verdi. Sonra çorabı açıp içinden sarı renkli bükülmüş bir kağıt çıkardı. ''İşte size yüzyıla damgasını vuracak bir ilahi buyruk.'' dedi. Herkes merakla etrafını sarmış, okunacak yazıyı bekliyordu. Evin sahibi gözlüklerini dikkatle taktı ve kağıdı açtı. İçindekini okuduğunda yüzünün ifadesi değişikti. Az önceki esprili, soğukkanlı, tedbirli ev sahibi yerini kararlı ve harekete geçen birine bırakmıştı. Ayağa kalkıp zile bastı ve derhal gelen kahiye emir verdi. ''Hemen Westy ve Receives'i bul. Morris ve güçlü kuvvetli iki adamı daha alarak giriş kapısına gitsinler. Diğerleri de tarlanın etrafını kuşatsın, ip ve silah da alsınlar yanlarına. Çok çabuk hareket etmelerini de söylemeyi unutma sakın.'' Sonra da kağıttaki notu yüksek sesle herkese dönerek okudu. ''Sayın patronum, sokağın tuğlaları olan bölümde benden başka daha 5 serseri var. Bana silah çektiklerinden bu kağıdı da yollamaktayım. İki adam şeker kamışı tarlasını ateşe verecektirler. Misafirler söndürmek için giderlerse eve girip içerideki paralardan alacaklardır. Çalmayı düşünüyorlar. Kendinizi koruyunuz. Yola çorabını atan kıza bana iyi Noeller dediği gibi ben de ona diyorum. Onları yakalayın. Şimdi yoldalar. Sonra beni ellerinden kurtarın. Selamlar. Dik.'' Yarım saat içinde Belle Made'de adamlar 5 serseri kıskıvrak yakalayarak onların kötü emellerini gerçekleştirmelerini önlemişlerdi. Sabah görevlilere teslim edilmek üzere derhal bir deliğe kapatıldılar. Harekat esnasında beyler hanımlara kendilerini gösterme fırsatını yakaladıklarından kahramanca hareketlerle hiçbir zarar ziyan olmaması için oldukça atak davranmışlardı. Bütün bunların esas kahramanı olan Dick ise konuk sofrasının baş köşesinde o güne dek görmediği görkemli ve lezzetli yemekleri aç midesine doldurmakla meşguldü. Zarif, şık, güzel hanımların beğeni dolu bakışları altında gururla ve iştahla yemeğini bitirmeye çalışıyordu. Ağzı tıka basa dolu olmasa en güzel şarkılarını çalmak geliyordu içinden. Ondan kendilerine Boston Harry ile ilgili macerasını anlatmasını isteyince nasıl bir kurnazlıkla onlara bu mesajı gönderdiğini etraflıca anlattı. Notu güç bela diğerlerine göstermeden hazırlamış, sonra da kaydırak taşına sararak ipek çorabı da sapan gibi kullanmak suretiyle bir kuyruklu yıldız misali evin en aydınlık penceresini nişan alarak yollamıştı. Çiftlik sahibi olan evin beyi bu iyi niyetli davranışın karşılığı olarak yüklüce bir parayı dike verip onu bu sefil yaşantısından kurtarmayı istediğini söyledi. Çünkü onu sadece büyük bir para zararından değil, tam bir felaketten de kurtarmıştı Dick. Belle Maide'yi yaşatan bu onurlu davranışın sahibi elbette ki kapasitesine uygun bir işle de şereflendirmeliydi. Ancak her şeyden evvel çok yorgun olduğundan güzelce dinlenmesi ve uyuması sağlanmalıydı. Ev sahibesi hizmetkarlardan birinin dike rahat etmesini sağlayacak her türlü şeyin yapılması için hemen talimat verdi. Sıcak banyodan sonra kendine ayrılan odada tek başına kalan Dick, mum ışığında etrafını incelemeye koyuldu. Odada tam köşede tertemiz yatak takımlarıyla geniş bir karyola, yerde temiz ve az kullanıldığı belli kırmızı bir halı, geniş aynalı bir tuvalet masası, ufak bir komodin ve barok tarzda bir küvet yer alıyordu. Bundan başka etrafında 3 tane sandalyesi bulunan bir masa da, içinde pembe güllerden olan şık bir vazo, kağıtlar, kalem, birkaç adet sabun ve havlu göze çarpıyordu. Etrafındakileri öğrenme merakıyla yaptığı inceleme sona eren Dick, mumu bir sandalyeye, şapkasını da masaya bırakarak üzerindekileri çıkarmaya koyuldu. Sonra da ceketini ikiye katlayıp başının altına yastık gibi koyarak halının bir köşesine kıvrıldı. Ertesi sabah Noel günü, güneşin ilk ışıkları ile birlikte Dick gözlerini açtı. İçgüdüsel olarak eli hemen şapkasına gitmişti ki önceki akşam olup biten aklına geldi. Doğruldu, kalktı ve pencereye geldi. Sonra da sabahın temiz, taze havasını ciğerlerine çekmek için camı araladı. Başı henüz dönüyor ve zihni bulanıktı. Yakaladığı bu mutluluğu sisli hatıralar arasından hatırlamaya çalıştı. Camın önünde öylece kımıldamadan dikiliyordu ki korkunç gürültülü bir sesle irkildi. Teknik donatımlı işletmede tüm işler makineyle yapıldığından ekme biçme ve ürün toplama işleri oldukça kısalmış ve buna bağlı olarak verim de oldukça artmıştı. İşte bu toprağı yerinden oynatan canhıraş gürültü bizim zavallı prensin ödünü patlatan dev bir canavar makineydi. Tuttuğu pencere pervazı bile bu gürültüden, makinenin titreşiminden fazlasıyla nasibini almış olarak elinin altında zangır zangır titriyordu. İmalatın yapıldığı yerde koca koca şeker kamışı varilleri, tıpkı hapishaneyi hatırlatan brrr, şakırtılı zincir sesleri, ortalığı gök gürlemesinden beter kasıp kavuruyorlardı. İnsanlar ellerinde taşıma el arabaları vızır vızır gidiyor, geliyor, yine boşaltıp yüklüyor, kısaca korkunç bir kaos yaşanıyordu. Yine imalathane ile ilgili yapılmış olan bir taşıma arayı üzerinde ufak bir yük treni yorgun yorgun soluyor, bacasından çıkardığı zift karası dumanı sabahın temiz gökyüzüne doğru öfkeyle üflüyordu. Çalışanlar haftalık şeker yükleme işlemini yaparken arı gibi çalışıyor, bitmek tükenmek bilmeyen koşuşturmacayla hem bedenen hem de ruhen yorgunluk denizlerinde kayboluyorlardı. Bu gerçek bir şiir, bir kahramanlık, tıpkı yaşamın tüm güzelliğinin içinde yaşanan bir trajedi çalışmak, diye düşündü Dick. Aralık sabahının donduran ayazına rağmen saç diplerinden yüzüne doğru bir ter basması hissetti. Pencereden eğilip aşağı baktığında kararı kesindi. Yaklaşık 5 metrelik bir yüksekliğe rağmen buradan kurtulmak istiyordu. Camın dış pervazındaki bölüme çıktı, arkasını döndü, buradan tutunmak suretiyle boşluğa sallandı ve kendini aşağı bıraktı. Neyse ki evin yanında ötesinde kimseler yoktu. Serserilere özgü bir kıvraklıkta çitin üzerinden atlayarak tıpkı bir aslanın ceylanı takip etmesi huzursuzluğu ile tabana kuvvet koşmaya başladı. Nihayet yolun kenarındaki yeşil araziye ulaşmıştı. Nefes nefese koşuyor ve oradaki tepeyi açtığında tehlike kalmayacak diyordu kendi kendine. Koştu, koştu, koştu. Artık özgürlüğünü tekrar kucaklamıştı. Saptığı patika yol, güneşin ılık pırıltısıyla onu selamlıyordu. Göklerin serserisi hafif bir rüzgar yanaklarını okşayarak sanki kardeşine hoş geldin dedi. Alçaktan uçan bir yaban kazı ise güzelleştirmeye çalıştırdığı bir sesle yine onu selamladı. Küçük bir tavşan neşeyle özgürce doğaya kucak açtı zıplayarak. Nehir ise yol boyunca tüm haşmetiyle akıyor, döküleceği daha büyük, daha özgür bir suya kavuşmak için aceleyle yoluna devam ediyordu. Ağacın dalına tünemiş olan anaç, kahverengi tüylü bir kuş, gülün güzelliğini öven namelerini sürdürürken, bir yandan da yavruları için bulduğu böcekleri istif ediyor, arada bir de ağızlarına yiyecek tutuyordu. Sonra birden sesi duyulmaz oldu. Hoş, mutlu bir ıslıkla, heyecan, duygu yüklü bir melodi duyuldu. Bu name önce sabahın güzel sessizliği içinde, sonra doğanın sessizliğine yankılandı, küçük kuşların vokalistiğiyle süslenip daha güzelleşti. Bu özgür ve yabani ses, anaç kuşun bilemediği, anlayamadığı bir duyguyla yüklüydü. Başını kanadının içine gömerek, hiç ses çıkarmadan, ses uzaklaşıp kaybolana dek, yuvasında kımıldamadan dikkatle dinledi. Bu ıslık, tüm kuşların bildiği, ancak anlatılması çok güç olan, insan tarafından oluşturulan bir sanatın tuhaf ve şaşırtıcı izlerini taşıyordu. Anaç kuş, sesin gizemini çözümlemekten vazgeçerek, yuvasında şöyle bir silkelendi ve kanatlarını çırparak yerde deliğinden çıkmakta olan irice bir böceğe doğru uçtu. İyi bir seçim. Her zaman olduğu gibi o gün yine atölyede çalışmakta olan Jim Valentine tüm dikkatini elindeki ayakkabı astarına vermiş, ustaca işini tamamlamaya çalışıyordu. O sırada içeri giren gardiyan ise ona hemen müdüriyete gitmeleri gerektiğini bildirdi. Demir parmaklıklar aralanarak dışarı çıktılar ve müdürün odasına yöneldiler. İçeri girdiklerinde cezaevi müdürü ertesi sabah serbest bırakılacağını ve bunun içinde gerekli kağıtların yüksek makamlarca imzalandığını söyledi. Jimmy ona uzatılan kağıda bıkkın ve yorgun bir biçimde uzandı. 4 yıla aşkın cezasının bitmesine, içeriye girdiği tarihten bugüne geçen süreyi hesaplandığında daha 3 aydan fazla vardı. İşte izin kağıdım Valentine. Yarın sabah gidebilirsiniz dedi cezaevi müdürü. Kendinizi toplayın ve bir daha sakın doğru yoldan ayrılmayın. Aslında iyi bir kişisiniz. Namusunuzla yaşayın ve artık bir daha kasa soymaya falan da kalkışmayın, oldu mu? Diye sürdürdü sözlerini. Ben mi? Diye kekeledi Jimmy. Ama ben hiç hayatımda kasa soymadım ki. O tabii canım, şüphesiz dedi müdür gülerek. Peki seni Springfield'daki işten dolayı içeri tıkmadılar mı? Yoksa yüksek makamdan birini tehlikeye atma korkusuyla orada bulunmadığını kanıtlama yoluna mı gitmedin? Ya da sadece sana inanmayan bir jüriden dolayı mı içeri atıldın? Bu da olabilir. İkisinden biri. Siz hepiniz zaten suçsuz olduğunuzu söylemekten başka bir şey bilmezsiniz. Ben mi dedi Jimmy, oldukça afallamış olarak müdüre bakarak. Ben Springfield'de hayatta adımımı basmadım. Hadi Cronin, al götür bunu dedi müdür tekrar gülümseyerek. Al götür ve dışarı çıkmak için uygun giysiler ver ona. Sabah saat 7'de salıverme kağıdını verip dışarı bırakırsın. Valentine'a dönerek öğüdümü tutman yararına olur dedi. Ertesi sabah 6.45 dolaylarında Jimmy cezaevi müdürünün odasındaydı. Ona tıpkı bir köylünün giydiği elbise ve botlar verilmiş, o da bunları özenle giymişti. Gardiyanlardan biri ona kurallar gereği bir adet tren biletiyle $5 yiyecek parası verdi. Yararlı bir yurttaş olması ve tekrar iyi bir insan olma yolunda atacağı bu ilk adımda bunların az da olsa bir desteği olacaktı. Yararlı bir yurttaş olması ve tekrar iyi bir insan olma yolunda atacağı bu ilk adımda bunların az da olsa bir desteği olacaktı. Cezaevi müdürü ona bir sigara uzattı ve elini sıktı. Kayıtlara 9762 numarayla hükümet tarafından affedilen biri olarak geçmiş olan Valentine, güneşli yola ayak bastığında özgürlüğünü selamladı adeta. Kuş sesleri kulağına daha değişik geldi. Hava ise keskin bir çiçek kokusuyla mis gibiydi. Jimmy doğruca bir lokantaya girdi. Önce lezzetli bir tavuk ızgara yiyip yanında bir şişe beyaz şarap içti ve sonra da cezaevi müdürünün ona hediye ettiği sigaradan daha kaliteli bir tütünden sigara tüttürdü. Böylece özgürlüğe adım atmanın rahatlığını hissetmeye başladı. Sonra da acele etmeksizin gara doğru yol aldı. Garın girişinde yerde oturan kör bir dilencinin şapkasına 1-2 kuruş atarak trene bindi. Yaklaşık 3 saat kadar sonra küçük bir kasabaya ulaşmıştı. Derhal Mike Dolan'ın kahvesine gitti. Mike kasanın arkasında tek başına ayaktaydı. Daha önce gelemediğine üzüldüm Jimmy dedi Mike. Ancak bu Springfield'ın kokarcalarından korunmak lazım. Nihayet hükümet de direnmekten vazgeçti ha. Söyle bakalım nasılsın? Çok iyi dedi Jimmy. Anahtarım sende mi? Sonra anahtarı aldı, merdivenlere çıkıp 1. kattaki soldan 2. kapıyı açtı. İçeride her şey bıraktığı gibiydi. Yerde zeminde hala Ben Price'ın yakasından düşen düğme duruyordu. Jimmy bu üstün nitelikli dedektif tarafından durdurulduğunda onun gömleğinin yakasını tuttuğu vakit kopup yere yuvarlanmıştı. Jimmy 2'ye katlanmış yatağının duvardan yana olan et tarafını araladı ve aradan gizli bir köşeden bir çıkın çıkardı. Epey tozlanmış olan torbanın ağzı iyice büzülmüştü. Usulca iplerini çözdü ve içindekileri düz yüzeye döktü. Batının en iyi soygun aletlerine büyük bir sevgiyle baktı. Bunlar özel çelik bir çıkından çıkan ağaçtan yapılmış 1-2 alet, delgi kolu, kanca, çengel ve Jimmy tarafından oluşturulmuş özel soygun aletleriydi. Bu işin uzmanı bir imalatçıdan tam tamına $900 karşılığında alınmıştı. Az sonra Jimmy tekrar aşağı, Mike'ın kafesine indi. Şimdi kıyafeti daha değişik ve üzeri donanımlıydı. Yanında da az önceki çıkını vardı. Mike Dolan dostça ona doğru yöneldi ve sordu. Her şey yolunda mı dostum? Benim için mi bu soru diye şaşkın bir ifade takındı Jimmy. Bildiğiniz gibi ben merkezi New York'taki testere talaşı ve yakıt topağı şirketi temsilcisiyim. Bu söyledikleriyle epey keyiflenen Mike, Jimmy'ye bir bardak dolusu soda uzattı. Zira Jimmy iş öncesi alkollü içki içmezdi. Valentine'dan serbest bırakılması sonrasında 9762 nolu salıp, Indiana'nın Richmond yakasında hiçbir iz bırakmaksızın para kasasını kırmak suretiyle soygun gerçekleştirdi. Alınan para sadece 800 dolarla sınırlıydı. 15 günlük bir zaman diliminden hemen sonra ise maymuncukla bile açılamayacağı kesin belgelerle ortaya konmuş olan Logan Sport'taki bir para kasası tereyağından kıl çeker gibi içinden tamı tamına 1500 dolar alınarak ardına kadar nispet yapar gibi açık bırakılarak soyulmuştu. Ufak paralara ve tahvillere ise el sürülmemişti. Polis derhal olaya el koyarak geniş çaplı soruşturmaya başladı. Eski model Jefferson City markalı bir para kasasından çalınan 5000 dolar ustaca yok edilince, Ben Price için artık mücadeleye girme zamanı gelmiş demekti. Raporları karşılaştırdığında bu değişik metotlarla yapılan soygunlarda ortak bazı noktaların olduğu göze çarpıyordu. Ben Price olay mahallini gözden geçirirken aklından şunlar geçiyordu aynı zamanda. Bu olaylarda kesin kes Jimmy Valentine'ın parmağı var. Anlaşılan beyimiz dükkanını tekrar açtı. Bu vidaları böylesi bir beceri ve ustalıkla sadece o açabilir. Tıpkı bir turbu topraktan koparır gibi kolayca. Tek hamlede hop işler tamam. Evet evet kesinlikle onun işi. Bu işte buram buram Jimmy Valentine'ın yöntemlerinin kokusu var. Ama ne var ki onu durdurmanın tam zamanı. Bu kez çıktığı delikten bir kez daha kurtulamayacak. Bir defa daha onu affetmek tam anlamıyla budalalık olur. Ben Price, Jimmy'nin nasıl davrandığını çok iyi biliyordu. Springfield vakasında A'dan Z'ye tetkikini yapmıştı. Çok hızlı hareket edip kısa sürede umulmaz derecede çevik ve ustaca davranıyordu. Bir öğleden sonra Jimmy Valentine yanına çıkınını alarak posta arabasıyla gara 5 kilometre mesafedeki Elmore'a geldi. Burası Kalay Cenneti Arkansas'ın kömür madenlerinin bulunduğu bölgeydi. Jimmy genç, taptaze, Flinta gibi bir öğrenci görünümündeydi. Doğruca otele doğru yola koyuldu. Yolun sağa doğru geniş bir caddeye açıldığı bir yerde genç bir hanım caddenin karşı tarafına geçti, onun önünden yürüyerek büyükçe bir binaya girdi. Binanın üzerinde Elmore Bankası yazılıydı. Jimmy Valentine o anda her şeyi unutup uzun uzun kadına baygın baktı. Sonra da derhal kendini toplayıp gözlerini yere indirdi, yüzü hafifçe kızarmıştı. İyi gençler Elmore'da azınlıktaydı. Sonra bankanın yakında rastladığı ve kolundan yakaladığı bir çocuğu iyi bahşişler sayesinde iyice sıkıştırdı. Onun ağzından kentle ilgili bilgi aldı. O sırada bankadan çıkan genç bir hanım gayri ihtiyari çıkınıyla durmuş, yanındaki çocukla konuşan bu genç adama bakarak yoluna devam etti. Jimmy çocuğa derhal sordu. Bu bayan Polly değil mi? Hayır diye yanıtladı ufak çocuk. O bayan Annabel Adams'tır. Babası da bu bankanın sahibi. Ha siz bayım, siz Elmore'a neden geldiniz? Bu da ne? Altın bir saat zinciri ha. Unutmadan benim paraları da sökünün bu arada. Jimmy Planters Oteli'ne gelmişti. Ralph Spencer adıyla kayıt yaptırdı ve 14 nolu odayı tuttu. Sonra resepsiyona doğru yaklaştı ve oradaki görevliyle sohbete koyuldu. Elmore'a işleri için uygun bir zemin araştırmak için geldiğini ve şehirde ayakkabı satışları nasıl gittiğini sordu. Ayrıca bu konuyla ilgili çalışmak istediğini söyledi. Kasa görevlisi, üstü başı iyi giyimli bu beyefendinin konuşmalarından oldukça etkilenmişti. Elmore gibi ufak bir yerleşim yerinde, böylesi bir girişimci iş adamının projeleri onu fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Hem bu şekilde bir iş için bu beyin ona fikir sorması, muhatap kabul etmesi gizliden gizliye onu yüreklendirmiş, gururlandırmıştı. Jimmy ise moda mecmualarından çıkmış gibi şık ve etkileyici bir görünümdeydi. Bu dostça yaklaşımla bu genç adamdan gerekli tüm bilgileri elde etmişti. Ayakkabı satışı konusunda gerçekten iyi bir pazar imkanı olduğu anlaşılıyordu. Kentteki pazarlar ve bazı butiklerde yapılan satışlarda ise diğer tüm diğer mallar gibi fazla kalite ve dayanıklılık yoktu. Elmore'da açılacak yeni ayakkabı mağazalarının ise iyi alıcılara hizmet vermekte pek de yararlı olacağı muhakkaktı. Aralarındaki bu konuşmadan sonra Spencer şehirde birkaç gün kalarak gerekli araştırmalar ve tetkiklerle uğraşacağını söyledi. Sonra da yanına çıkınını alarak odasına doğru yürüdü. Ralph Spencer adındaki Jimmy Valentine kimliğinin yeni yüzü böylece Elmore'da tekrar yaşam bularak başarı merdivenlerine çıkmaya ilk adımı atmıştı. Ticarete güzel ve şık bir ayakkabı dükkanı açmakla başlayıp buradaki müşteri potansiyelini değerlendirecekti. Olaylar dediği şekilde gelişti. Kısa sürede etrafında da sevilen ve aranan bir kişi oldu Bay Ralph Spencer. Ancak kalbinin bir köşesinde kimsece bilinmeyen bir sır daima duruyor, o yaşadıkça birlikte nefes alıyorlardı. Zaman içinde Bayan Annabel Adams ile de tanışarak onu etkilemeyi başardı. Bir yıla kalmadan Ralph Spencer, yeni bir hayata adım attığı bu toplumda sevilen, saygı duyulan biri olmuş ve Annabel Adams ile de 15 güne kadar yaşamını birleştirecekti. Bay Adams'a gelince tipik, ağırbaşlı, çalışkan bankacı, Spencer'a çok ümit bağlamış, onu bir damat değil bir evlat yerine koyarak güven duyduğunu her fırsatta söylüyordu. Bir gün Jimmy, St. Louis'deki arkadaşına bir mektup yazarak kimsenin görmeyeceği biçimde postaya verdi. St. Louis'e gönderilen kısa mektupta aynen şunlar yazılıydı. Sevgili dostum, seni gelecek çarşamba saat 9'da Sullivan'da Little Rock'ta görmek istiyorum. Bazı önemli şeylerin konuşulması için mutlaka söylediğim yerde bulun. Aynı zamanda alet çıkınlarımı da sana hediye etmek istiyorum. Bundan memnun duyacağını sanıyorum. Çünkü bir benzerini daha binlerce dolar versen bulamazsın inan. Bil, bildiğin gibi ben işi bırakalı bir yıl oldu. İyi bir dükkanım ve işim var. Dürüstçe hayatımı kazanıyorum ve 15 gün içinde de dünyanın en güzel kızıyla evleneceğim. İnan Bili, dürüst ve namuslu hayat her şeyin üzerinde. Hiçbir şey beni bir başkasının kuruşuna dokunmaya zorlayamaz. Evlenir evlenmez dükkanımı satıp eski meselelerin başımı ağrıtmaması için doğuya yerleşeceğim. Bili, inan bunlar bir serap gibi benim için. Onu anlatmamı istersen bir meleği düşünmen yeterli derim. Dünyalar kadar güzel, her an etrafında kelebekler gibi pır pır uçuşuyor ve sürekli beni düşündüğünü anlıyorum. Evet dostum, sana verdiğim randevuya sakın gelmemezlik etme. Seni mutlaka görmem lazım. Tüm aletleri sana getireceğim. Eski dostun Jimmy. Mektup gönderildikten sonra pazartesi günü Ben Price gizlice Elmore'a geldi. Bindiği yük arabasıyla kente bir tur attı ve nihayet aradığı yeri bulmuştu. Eczanenin yakınındaki ayakkabı mağazası, Spencer'ın mutluluk abidesi gıcır gıcır karşısında duruyordu. Bankacının kızıyla evlenmek ha? Bu pek kolay olmayacak dedi dişlerin arasından Ben tıslayarak. Ertesi sabah Jimmy, Adams'larda kahvaltıdaydı. Az sonra Little Rock'a giderek, düğün töreni için giyeceği elbiselerini ısmarlayacak ve Annabel'e hediye alacaktı. Elmore'a geldiğinden beri ilk kez şehir dışına çıkacaktı. Bir yıldan beri eski işiyle ilgili hiçbir şey yapmamış, tehlike içine atılmadan yaşamını sürdürmekteydi. Kahvaltıdan sonra Adams ailesi, Bay Adams, Annabel, Annabel'in kız kardeşi ve onun 5 ve 9 yaşlarındaki iki küçük kızı Jimmy'yi uğurlamak üzere hep beraber kalmakta olduğu otele geldiler.